Ayrım 20, sayfa 260. İttihat ve Terakki'ye karşı muhalefetin en temel itirazı, bu örgütün hiçbir kural tanımaz, asgari etik kaygılara yabancılaşmış, baskıcı, darbeci, komplo ve provokasyona dayalı çeteci yöntemleriydi. Muhalefetin ikinci önemli itirazı da söylem düzeyinde ittihadı anasır paradigmasına sürekli gönderme yapmasına rağmen giderek Türk milliyetçiliğine dayalı bir tercihe yönelmekte olduğunun farkında olan Ermeniler, Rumlar, Bulgarlar, Araplar ve Kürtlerin cemiyetin aşırı merkeziyetçi Türkçü politikalarından rahatsız olmalarıydı. Aslında dışarıda da yeni yönetimin muhtemel başarıları hakkında kuşkular söz konusuydu. Dolayısıyla iddiaçıları mayalanmakta olan Türkçü politikalarının emperyalist statükoyu sarsıcı gelişmelere neden olabileceği kaygısı da büyük devletleri temkinli olmaya itiyordu. Bir başka muhalefet odağı ise geleneksel olarak yenilikçi, batıcı, komprador politikalardan zarar gören, bu durumu protesto etmek için de ekseri geleneksel dini sloganlar kullanan kesimdi. Resmi ideoloji bu kesimi bir ayrım yapmadan irtica cephesi sayıp mahkum etmeyi bir gelenek haline getirmiştir. Elbette bu kesim içinde de kelimenin gerçek anlamında gericiler vardı. Ama bunlar söz konusu muhalefetin çok küçük bir bölümünü oluşturuyorlardı ve asla belirleyici de değildiler. Çoğu zaman da bunlar doğrudan iktidar tarafından manipüle edilebiliyordu. Muhalif Serbestliği gazetesi yazarı Hasan Fehmi'nin 6 Nisan'da öldürülmesi ve cinayetin failinin yakalanmaması, cenaze törenine 40 bin kadar kişinin katılması, muhalif basının sesini yükseltmesi, iddiatçı uygulamalardan hoşnut olmayan bazı iddiatçıların da muhalefet saflarına geçmesi, velhasıl genel hoşnutsuzluğun derinleştiği bir tablo oluştuğunu gösteriyordu. İşte ünlü 31 Mart vakası böyle bir ortamın ürünüydü. İlginç olan husus, ilk ayaklananları Makedonya'dan bizzat İttihat ve Terakki tarafından İstanbul'a getirilen avcı taburlarının askerleri olmasıydı. Sultan Abdülhamit 2. Tümen Komutanı'nın duruma müdahale etmesini istiyor ama Tümen Komutanı ordu komutanının böyle bir emri olmadığını ileri sürerek padişah emrine uymuyor. Hem isyanın avcı taburlarına patlak vermesi hem de tümen komutanının padişah emrine itaat etmeyişine bakılırsa, isyanın doğrudan doğruya iddiatçıların bir komplosu olduğu şüphesi artıyor. Böylece iddiatçılar Sultan II. Abdülhamit'ten kurtulup iktidarı bütünüyle ele geçireceklerdi. Askerler subaylarını etkisiz hale getirerek işe başlamışlardı. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa karşı güç kullanmak yerine isyancıları nasihatçılar aracılığıyla isyandan vazgeçirmeye çalışıyordu. Böylece isyanın genişlemesine ortam hazırlanmıştı. Bu arada isyan yayıldı. İsyancılar Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'nın azledilmesi, önde gelen bazı iddiatçı liderlerin Talat Bey, Ahmet Rıza Bey, Hüseyin Cahit, Rahmi ve Harbiye Nazırı Rıza Paşa'nın görevden alınması, görevine son verilen memur ve askerlerin görevlerine iadesi, şeriat hükümlerinin uygulanması gibi taleplerdi. İsyanı görüşmek üzere toplanan meclis güvensizlik oylaması sonucu hükümetin düşürülmesi yönünde karar aldı. Fakat hükümet daha meclis kararını beklemeden istifasını padişaha sunmuş bulunuyordu. Hükümetin aradan çekilmesi isyancıları padişahla karşı karşıya getirdi. Ve Abdülhamit Başkatibi Ali Cevat aracılığıyla bir hattı hümayun yayınlayarak kabinenin istifasını kabul ettiğini belirttikten sonra şöyle devam ediyordu. Yeni kabine kurulmak üzeredir. Bugünkü ayaklanmada bulunan askerlerle diğer kimseler hakkında padişahımız genel af kabul etmiştir. Devletimiz İslam devletidir. Kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Şeriat bundan böyle de daha büyük bir dikkatle yürütülecektir. Başkomutan olan büyük halifemiz, padişahımız askerlikleri kışlalarına, ahaliye de iş ve güçlerine dönmelerini selamlar ile bildirir. Dipnot Ali Cevat, 2. Meşrutiyet'in ilanı ve 31 Mart hadisesi. Aktaran Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 9 sayfa 43. Padişahın tezkeresinin okunması sırasında şeriata ilişkin sözler üzerine orada bulunan bir hocanın "Şimdiye kadar şeriat mı var idi ki devam edilsin?" dediği söylenmiştir. Dipnot, adı geçen eser. Padişahla isyancılar arasında yapılan görüşmeler sonunda 14 Nisan'da Tevfik Paşa hükümeti kurulacaktır. Bu arada Lazkiye mebusu Arslan Bey Hüseyin Cahit sanılıp isyancılar tarafından öldürülmüştü. Aynı şekilde adliye nazırı Nazım Bey de öldürüldü. Bazı subaylar da isyancılar tarafından katledilmişti. Bu arada İstanbul'da bulunan iddiatçı liderler saklanıp isyandan zarar görmediler. 31 Mart ayaklanması Makedonya'ya abartılı bir biçimde yansıdı ve öyle yansıtıldı anlaşılıyor. Bunun üzerine İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi tarafından Mahmut Şevket Paşa komutasına verilen 2. ve 3. orduların, yani hareket ordusu, isyanı bastırmasına karar veriliyor. Padişaha, sadrazama ve meclislerin başkanlarına Makedonya'dan gönderilen çok sayıda telgrafta Tevfik Paşa hükümetinin bir istibdat hükümeti olduğu ve derhal değiştirilmesi isteniyordu. İttihat ve Terakki daha sonra telgraf eylemini imparatorluğun başka bölgelerinde de örgütledi. İttihat ve Terakki Partisi kuvvetli bulunduğu yerlerde telgrafhaneleri de kontrol altına alarak yönetim amirlerinin İstanbul ile görüşmelerine engel olmuştu. Defterdarlara gelince meşruluğunu kabul etmedikleri bir maliye nazırının emirlerine uymayacaklarını bildirmişlerdi. Dipnot bakınız Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 9 sayfa 97. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusu Yeşilköy'e, yani Hagia Stefanos'a geldiğinde Mebusan ve Ayan meclisleri ortak bir toplantı yaparak önce başkanlığa yeniden Ahmet Rıza Bey'i seçiyor, sonra da Saadet'e geliyordu. Padişahın halli. Fakat Mahmut Şevket Paşa'nın duruma tam hakim olmadan böyle bir karar almanın sakıncalı olabileceği yönündeki uyarısı dikkate alınarak padişahın halli kısa bir süre için erteleniyor, isyanın başlamasının 15. günü 27 Nisan 1909 hareket ordusunun İstanbul'a gelip duruma hakim olduğu 2. gün Meclis-i Mebusan padişahın halline, yerine de 5. Mehmet ünvanıyla Mehmet Reşat Efendi'nin getirilmesine oy birliğiyle karar veriyor. Harbiye nezaretine gelen 5. Mehmet Reşat, meşrutiyet ilkelerine bağlı kalacağına dair and içerken eşlik eden bando şu şarkıyı söylüyor. Biz neydik ne olduk, şimdi hürriyeti bulduk. Sayı-i cemiyette esaretten kurtulduk. Yaşasın niyaziler enverler, var olsun hamiyetli askerler. Mahmut Şevket Paşa sıkı yönetim ilan ediyor ve sıkı yönetim ilan ettiğini Milli Meclis'e, Mebusan ve Ayan Meclislerinin ortak adı bildiriyor. Mahmut Şevket Paşa'nın sıkı yönetimi 25 Nisan 1909'dan 15 Temmuz 1912'ye kadar yaklaşık 3 yıl 3 ay devam edecekti. Artık İttihatçıların her dediğini yapacak bir padişah ve İttihatçıların sözünden çıkmayacak Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti göreve başlayabilirdi. Bundan sonra Manisa'nın Arnavutluk'ta olduğunu sanacak kadar dünyadan habersiz 5. Sultan Mehmet Reşat, İttihatçılarla uyum içinde çalışacaktı. Aslında 31 Mart 1325, yani 14 Nisan 1909 ayaklanmasının bastırılmasıyla yaklaşık 100 yıldır süre gelen yenilikçi batıcı komprador elitle gelenekçi kanat arasındaki mücadele yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyordu. Resmi tarih 80 yıldır 31 Mart yani 14 Nisan 1909 olayını gerici bir ayaklanma, bir irtica hareketi olarak sundu. İnsanlar da buna inandı. Hiç değilse inanmayanlar küçük bir azınlık olarak kaldı. Liselerde okutulan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük adlı bir kitapta 31 Mart ayaklanması ile ilgili olarak şöyle deniyor. İkinci meşrutiyetin ilanından 5 ay sonra 2. Abdülhamit Osmanlı Meclisi Mebusanını açtı. Fakat bir süre sonra İstanbul'da yeni yönetime karşı olan kişiler çok sert yazılar yazdılar ve eleştiriler yaptılar. Bunlar yoğun dini propagandalara girişerek halkı harekete geçirmeye çalıştılar. Bu yazılar ve kışkırtmalar İstanbul'da büyük bir ayaklanmanın çıkmasına yol açtı. Dipnot: Ahmet Bekir Palazoğlu, Osman Bircan. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Ders Kitabı, Koza Eğitim ve Yayınları, Ankara 1995, sayfa 4. 31 Mart olayı Abdülhamit'ten kurtulmak üzere İttihatçı Kli'nin, değilse onun bir fraksiyonunun marifetiydi. Bunu anlamak için sadece Abdülhamit'in tahttan indirilmesi için Şeyhülislam'a yazdırılan fetvayı okumak yeter. Fetvada şöyle deniyor: Müslümanların imamı olan Zeyd'in bazı önemli şeriat meselelerini şeriat yapıtlarından silip çıkartması ve sözü edilen yapıtları yasaklaması ve yırtıp yaktırması ve devlet hazinesinden boş yere harcamalar yaparak onu şeriata aykırı olarak kullanması ve şeriata dayanmaksızın tebaayı öldürmek, hapsetmek veya sürgüne göndermek gibi zulümlere adet ettikten sonra doğruluğa yönelmek üzere söz verip and içmiş iken andını tutmayarak Müslümanların hal ve gidişlerini büsbütün bozacak ve halkın birbirlerini öldürmesine varacak büyük kargaşalıklar çıkartmakta direnmesi. Dolayısıyla Müslümanlardan söz sahibi kimseler Zeyd'in zorbalığının önüne geçtiklerinde, İslam memleketlerinin birçok yerlerinde onu tahttan indirilmiş tanıdıkları üzerine sürekli haberler gelip onun yerinde kalmasından zarar geleceği kesin görüldüğünden ve yerinden ayrılmasında da iyilik umulduğundan, Zeyd'in imamlıktan ve padişahlıktan vazgeçmesini teklif etmek veya tahttan indirilmek yollarından hangisi yetkili kimseler tarafından uygun görülürse, o yolda hareket edilmesi vacip olur mu? El cevap: olur. Dipnot, bakınız Ali Cevat, adı geçen eser sayfa 98. Abdülhamid'i tahttan indirmek için dönemin Şeyhülislam'ına yazdırılan bu fetva metninde akla, mantığa, izana, sağduyuya, ahlaka uygun ne tek bir cümle ne de tek bir kelime bulmak mümkün değildir. Fetvada ileri sürülen gerekçeler kurtla kuzu hikayesini çağrıştırıyor. Nitekim fetvada Abdülhamid'in şahsiyetine yabancı bir dizi ilgisiz ve saçma gerekçe de yer alıyor. En azından ikinci meşrutiyetin ilanından sonraki dönem için haklı tek bir gerekçe söz konusu değildir. Padişah da ancak meşrutiyet sonrası dönemin icraatlarından sorumlu tutulabileceğine göre. Aslında başka sayısız örnekte de olduğu gibi bu fetva bizim bu kitabın geride kalan sayfalarında değindiğimiz Osmanlı Devleti'nin bir İslam devleti olmadığı, olamayacağı ve dinle devlet, siyaset densin, arasındaki ilişkinin yönünün de dinden devlete doğru değil, devletten yani siyasetten dine doğru olduğu görüşünü doğruluyor. Son tahlilde bir ideoloji olan dinle siyaset yani iktidar arasındaki ilişki siyasetin dini belirlemesi yönündedir. İttihatçıların iktidarı ele geçirmek için yaptıkları bir manipülasyonu irtica olarak sunmaktan başka seçenekleri yoktu. Hareket ordusu harp divanının olayı aydınlatmamasının asıl nedeni de budur. Eğer gerçek bir araştırma yapılsaydı, görünen sorumlular yerine gerçek sorumlular ortaya çıkarılıp sorunun köküne inilseydi, işin ucunun kendilerine dokunacağı bilindiğine göre. Aynı aradan geçen 80 yıl sonra Susurluk vakasında olduğu gibi. Oysa irticanın başı olarak suçlanıp idam edilen Derviş Vahdeti, Harp Divanı'ndaki yargılama sırasında 31 Mart'la ilgili gerçeği söylemişti. Fakat 31 Mart'taki itişaşın yani karışıklığın irtica değil bir fırka kavgasından ibaret olduğunu zannederim demişti. Dipnot aktaran Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki sayfa 182. İlginç ama ekseri dikkatlerden kaçan bir husus da neden padişahın savunması alınıp hakkındaki iddiaların açık bir yargılamayla kanıtlanma yoluna gidilmediğidir. Böyle bir şey yenilikçi, özgürlükçü, adaletçi olduğunu her vesileyle ileri süren İttihatçı ekibin meşrebine daha uygun düşmez miydi? Bizzat padişah da açık bir yargılama talep ettiği halde. Abdülhamid ısrarla, bir komisyon mu yoksa yüksek bir divan mı kurulur, her ne surette olursa olsun tahkikat yapılsın, bunu yapanlar meydana çıkarılsın dediği halde, düzmece bir fetva ile işi bitirmek istemelerinin asıl nedeni komplonun açığa çıkmasından korkmalarıydı. Kendisi de bir iddiatçı olan Dukakinzade Sabri Bey de Enver'in daha sonra Enver Paşa bir komplo düzenleyerek cemiyet içindeki ve dışındaki muhalefeti ezmek üzere avcı taburlarını harekete geçirdiğini yazıyor. Dipnot, Dukakinzade Sabri Bey, Le Monde Oriental'den aktaran Ziya Enver Karan, Osmanlı Tarihi Cilt 9 sayfa 115. 31 Mart komplosu ordu-siyaset ilişkisine yeni bir geleneğin oluşmasının da başlangıcıydı. Ordu böylece bir koruma, kollama gerekçesinin arkasına gizlenerek yaptığı ve yapacağı müdahaleleri meşrulaştırma kozunu ele geçiriyordu. Doğrudan bir iddiatçı hükümeti olmayan ama iddiatçıların kurdurduğu bir hükümet olan Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti ve Mahmut Şevket Paşa'nın sıkı yönetimi altında hürriyet kahramanları artık baskıcı yasaları peşi sıra çıkarabileceklerdi. 8 Ağustos 1909'da çıkarılan Serserilik Kanunu, 23 Ağustos'ta Cemiyetler Kanunu, 27 Eylül'de Şekavet ve Mefsedet'in menine dair kanun, Tatili Eşgal Kanunu bunlardan sadece birkaçıydı. Bu kanunlarla dikta rejimine hukuki bir çerçeve oluşturulmuştu. Bunlar öyle kanunlardı ki istendiğinde herkese kolaylıkla uygulanabilirdi. Hüseyin Hilmi Paşa hükümetinin istifası üzerine 10 Ocak 1910'da İbrahim Hakkı Paşa hükümeti kuruldu. Bu hükümette ilk defa İttihat ve Terakki'nin önde gelen adamları Talat ve Cavit Beyler gibi bakanlık koltuğuna oturdular. Daha da önemlisi Mahmut Şevket Paşa'nın harbiye nazırı olmasıydı. Aslında bu ordunun iktidar olması gibi bir şeydi. İbrahim Hakkı Paşa hükümeti 1910-25 Ocak ile 1911 Ekim ayı arasında görev yaptıktan sonra yerini Said Paşa hükümetine bıraktı. Ondan sonra da Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam oldu. Onu Kamil Paşa'nın hükümeti izledi ve sıra Mahmut Şevket Paşa hükümetindeydi. Bu zaman zarfında içte ve dışta önemli gelişmeler olmaktaydı. İçerideki en önemli gelişme iddiatçılara dönük muhalefetin güçlenmesiydi. Meclis içi, partili partisiz muhalefet, Hürriyet ve İtilaf adını verdikleri bir parti çatısı altında birleşti. 21 Kasım 1911. Kurulur kurulmaz mecliste 70 kadar mebus parti çatısı altında toplanmıştı. Daha kuruluşunu izleyen 20. günde İstanbul'da bir sandalye için yapılan ara seçimi de kazanmıştı. meclis dışı muhalefetle büyümekteydi. Özellikle basının önemli bir kısmı muhalefetin safına geçmişti. Zira sıkı yönetim nizamnamesinin ünlü 6. maddesi basını çoktan beri bunaltmış durumdaydı. Gazete ve dergiler sürekli kapatılıyordu ama yeni isimler altında yeniden çıkmaları önlenemiyordu. Benzer bir durum bugün de söz konusudur. İttihat ve Terakki'nin komplocu, çeteci, diktacı yöntemlerinden bezmiş kesimler bu partiye teveccüh etti. En azından söylem düzeyinde liberal bir parti izlenimi yaratıyordu. Bu ademi merkeziyetçi liberal parti, bazı vilayetlere özellik tanınmasını, milli eğitim, bayındırlık, tarım ve benzeri gibi alanlarda vilayetlerin özerk olmasını, savunma ve dışişleri kapsamına giren işler dışında kendi kendilerini yönetmesini öneriyordu. Aslında Hürriyet ve İtilaf iç tutarlılığı olan bir ideoloji ve programa sahip bir ilke partisi olmaktan çok İttihatçı karşıtlığı temelinde ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla sakat doğmuş bir siyasal örgüttü. Dışarıdaki gelişme ise Yemen'de çıkan isyan ve Trablus'un İtalyanlar tarafından işgal edilmesi üzerine çıkan savaştı. Bu arada Arnavutluk'taki ayaklanma sürüyordu. Meclisteki etkinliğini yitiren İttihat ve Terakki seçimleri yenileyerek meclise yeniden hakim olmak, bu amaçla da kanuni esasinin padişahın meclisi feshetmesine ilişkin maddesini değiştirmek istiyordu. Oysa meclisin feshini zorlaştıran 1909 değişikliği kendi eserleriydi. Bu sefer yeniden meclisin feshini kolaylaştıran bir değişikliği dayatıyordu. Artık kendi eseri olan değişikliği zararlı buluyordu. Hürriyetçi cemiyet meclisin feshini kolaylaştırıcı bir değişiklik yapılmasında ısrarlıydı. İttihatçıların çıkarı toplumun ama asıl devletin çıkarı demek değil miydi? Bir dönem Meclis-i Mebusan'a başkanlık yapmış İttihatçı Halil Menteşe'nin değişiklik yapma gerekçesi şöyleydi. Meclis ihtirasa kapılıp memlekete muzır har alınca devlet reisi onu feshedebilmeliydi. Türkiye'de parlamentonun içi boş kabuk oluşunun nedenlerini ve darbeci geleneğin köklerini gerilerde en azından yüzyılın başlarında aramak gerekir. İttihatçılar anayasanın ilgili maddesini değiştirmeyi başaramadılar ama komplocu yöntemlerle meclisi feshetmeyi başardılar. Tarihe sopalı seçim olarak geçen seçimler sonucu mecliste yine ezici çoğunluk elde ettiler. Muhalefet ancak 8 sandalye kazanabilecekti. Bu seçimlerin gerçekten seçim sayılıp sayılmayacağı, hangi koşullarda nasıl yapıldığının tahliline burada girişmiyoruz. İttihatçı baskı ve terör rejimi derinleşen yoksulluk ve sefalet, Balkanlardaki isyanlar ve kargaşa, Trablusgarp'ta sürüp giden savaş ve benzerleri huzursuzluğu, hoşnutsuzluğu, İttihatçı aleyhtarlığını o kadar büyütmüştü ki ordu saflarında bile muhalif bir odak oluşmuştu. Halaskaran yani kurtarıcı veya halaskar zabitan denilen bu grup seçimlerin baskı altında yapıldığı ve hile karıştığı için yenilenmesini, yetki ve sorumluluk taşımayanların hükümet işlerine karıştırılmamasını, Avrupa'nın güvenini kazanacak namuslu ve becerikli bir hükümetin kurulmasını, zira devletin yıkımın eşiğine geldiğini, yukarıda sıralanan talepler gerçekleştiğinde de askerlerin siyasete karışmasının engellenmesini istiyordu. 18 Ocak 1912 tarihinde meclis feshedildi. Yeni seçimler yapılıp yeni meclis 18 Nisan 1912'de açıldı. 16 Temmuz 1912'de hükümet çekildi. Bunun üzerine Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümeti kuruldu ve meclis 4 Ağustos 1912'de tekrar feshedildi. İlk iş olarak sıkı yönetim ilan edildi. Bu durum asıl gücün kim olduğu, seçimlerin parlamentonun nasıl diktatörlüğü meşrulaştıran birer manipülasyon aracı olduğu, velhasıl askeri baskı ve vesayetin boyutlarını göstermesi bakımından anlamlıdır. Son hükümette İttihatçılar dışlanmıştı. Şimdi meclisin de feshedilmesiyle İttihatçıların meclisteki etkinliği de kalmamıştı. Lakin Hürriyet kahramanı İttihatçıların bu duruma razı olmaları bu dünyada olmayacak bir şeydi ve gereği düşünüldü. İttihat ve Terakki durumdan vazife çıkararak Bab-ı Âli'yi basmaya ve iktidarı tekrar ele geçirmeye karar veriyor. Baskın planını görüşmek üzere yapılan gizli toplantıya önde gelen İttihatçılar katılıyor. Enver Bey, Talat Bey, Ziya Gökalp, Said Halim Paşa, Binbaşı İsmail Hakkı, Hacı Adil, Fethi Bey, Okyar, Doktor Nazım, Kara Cemal, Cemal Bey, Mithat Şükrü, Mustafa Necip. Baskının 23 Ocak'ta yapılması kararlaştırılıyor. Hikayenin bundan sonrasını Cumhuriyet'in resmi tarihçisi Enver Ziya Karal'dan dinleyelim. Bu planın 23 Ocak'ta yürütülmesine girişildi. Kabine üyelerinin büyük devletler notasına verecekleri cevabın son şeklini saptamak için Bab-ı Âli'de bulundukları bir sırada sayısı yüzü aşmayan İttihatçılar Bab-ı Âli'nin önlerine geldiler. Enver'i tanıyan halktan kimi kimseler de peşine takılmıştı. Onun halk arasında büyük ünü vardı. Hürriyet kahramanlığına Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı kazanmış olduğu büyük başarılar da eklenmişti. Halkın adeta kendisine mistik duygularla gönül bağlamış olduğu bir kimseydi. Enver'in Bağbali'nin bahçe kapısından girmesiyle devrin büyük hatibi Ömer Naci, Enver'i hararetle alkışlamakta olan halka coşkun bir heyecan içinde seslenmeye başladı. Alkışlayın vatandaşlarım, alkışlayın. Vatanın kurtarıcısı, milletin gözbebeği Enver, hainlere hadlerini bildirmeye gidiyor. Memleketimizi düşmana kaptıranlar, halkımıza kanlı gözyaşları döktürenler, şu anda kendisini kahramanca savunan, ilk başkentimiz Edirne'yi de düşmana vermek için içeride kararlar vermek üzere toplanmış bulunuyorlar. Fakat hayır, 100 kere, 1000 kere hayır, millet buna müsaade etmeyecektir. Bütün İttihat ve Terakki, bütün millet Enver'le beraberdir. Edirne'yi vermeyeceğiz. Gerekirse kanlarımızın son damlasına kadar vuruşacağız. Edirne'yi kurtaracağız. Kahrolsun hainler, yaşasın Edirne. Yaşasın İttihat ve Terakki ve yaşasın millet. O günlerde çok duygulu olan ve her an memleketin kurtuluşu için bir mucize bekleyen halkı bu sözler coşturuyor ve hatibin son sözleri tekrarlanıyordu. Kahrolsun hainler, yaşasın Edirne, yaşasın İttihat ve Terakki. Bab-ı Ali'nin önü az zamanda bir mahşer kalabalığıyla doldu. Ömer Naci yukarıdaki sözlerini başka şekilde gür bir sesle tekrarlıyordu. Kalabalığın çoğu ağlıyordu. Bab-ı Ali'nin bahçesinde hükümeti korumakla görevli asker taburları silah çatmış durumda bekliyorlardı. Polisler ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Bu esnada Enver yanında İzmirli muhtar, Sabancı Hakkı ve Mustafa Necip olduğu halde birçok trajedilere sahne olmuş Bab-ı Ali binasına girmiş bulunuyordu. Enver kendisi ve arkadaşlarını selamlayan nöbetçiler arasında salona girince güvenlik memurlarıyla yaverlerin direnmesiyle karşılaştı. Dipnot: Ziya Enver Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 9. Baskının geri kalanını da Tevfik Çavdar şöyle naklediyor. Sadaret binasının girişindeki salondan gürültüler ve silah sesi duyan Harbiye Nazırı Nazım Paşa salona çıkarak Enver Bey ve arkadaşlarına ''Ne oluyor, aklınızca sadareti mi basmaya geldiniz? Haddinizi biliniz.'' diye azarlayıcı bir tonda bağırınca Yakup Cemil Nazım Paşa'yı vurdu. Sonra Talat ve Enver Beyler sadrazamın odasına girdiler, ondan istifa etmesini istediler. Bu sözleri işitmemiş görünen Kamil Paşa niye geldiklerini sordu. Bunun üzerine Enver Bey halkın ve askerin galeyan halinde olduğunu, kendisinin sadaretten çekilmesini istediklerini söyleyince paşa gene biraz direnmek istedi. Fakat sonunda cihet-i askeriyeden vuku bulan talep üzerine diye başlayan istifasını yazdı. Enver ve Talat cihet-i askeriye deyiminin yanına ve ahaliden ibaresinin de konmasını istediler. İstifayı alan Enver Bey saraya giderek Kamil Paşa'dan istifa mektubunu padişaha sundu. Müsaade-i şahaneleri olursa yerine Mahmut Şevket Paşa kulunuzun tayidini ahali ve ordu namına istirham ediyorum. Hükümet kuruluncaya kadar dahiliye nezareti işlerine vekil olarak Talat Bey'in bakmasını, ordu başkomutanlık vekaletine Müşir İzzet Paşa'nın getirilmesinin münasip olacağını takdirlerinize arz ediyorum biçiminde konuştu. Padişah bütün önerileri kabul etti. Böylece İttihat Terakki'yi yeniden iktidara taşıyan Mahmut Şevket Paşa kabinesi kurulmuş oldu. Bu kabinede Said Halim Paşa hariciye, Hacı Adil Bey dahiliye, Rıfat Bey maliye, Şükrü Bey de marif nazırı olarak görev aldılar. Dipnot: Tevfik Çavdar, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi 1809-1950, sayfa 129. Muhalefetin hain değilse düşman sayılması, Osmanlı Türk siyaset anlayışının önemli bir bileşenidir. Bunun da nedeni parti hükümet devlet ayrımının olmaması, partinin hükümet, hükümetin de devlet olmasıyla ilgilidir. Ya da tersinden söylersek, devletten görece de olsa bağımsızlaşabilen bir hükümet olmayınca, devlet ister istemez ve kaçınılmaz olarak kapsayıcı, yani totaliter bir devlet olabiliyor. Bu bilinç halk katında yer etmiş bir bilinçtir. Nitekim halk bir şey talep ettiğinde hükümetten şunu istiyoruz, hükümet şunu yapsın ya da niye yapmıyor ve benzeri demez. Her seferinde hükümet demesi gereken yerde devlet der. Bu durum Türkiye'de biçimsel bir siyasi demokrasinin bile ne kadar az gelişmiş olduğunun bir göstergesidir. Daha önce de yazdığımız gibi bizde yeni kurumlar, kavramlar ve mekanizmalar oldum olası eskinin hizmetindedir. Bu bulanıklık aşılmadığı sürece hiçbir şeyin yerli yerine oturması mümkün değildir. İttihatçı üslubuna ve yöntemlerine uygun bir baskınla hükümeti düşürüp kendi hükümetini kurmayı başaran Makedonya cuntası bu kadarıyla da yetinmek istemiyordu. Muhalefeti daha da etkisizleştirmeden komplocu diktacı icraatını yürütmenin zor olacağını biliyordu. İttihatçıların işini yeni sadrazam Mahmut Şevket Paşa'ya yapılan suikast kolaylaştırmıştı. Paşa her zamanki saatinde 11 dolaylarında Harbiye nezaretinden ayrıldı. Bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binası. Arabası Beyazıt Meydanı'nı geçerek Divan yoluna girdi. Bu yolun Gedikpaşa yokuşu başına rastlayan bölümünde bulunan bir medrese yolu daraltmaktaydı. Bu noktada caddeyi bir cenaze kalabalığı kesmişti. Paşa'nın arabası onların geçmesi için bir süre durdu. İşte tam bu sırada arabanın penceresinden uzanan bir el Paşa'nın üzerine ateş etti. Paşa yanında oturan baş yaveri Eşref Bey'in üzerine yığıldı. Baş yaver Eşref arabadan çıkarak katilleri kovalamaya başladı. Bu arada Paşa'nın arabasını saran kalabalık içinde bulunan katillerden bir bölümü arabaya saldırarak orta sandalyede oturan yaver İbrahim Efendi'yi öldürdükleri gibi arabanın içine yığılmış olan Mahmut Şevket Paşa'nın üzerine birkaç el daha ateş ettiler. Sonra ileride kendilerini saklayan arabaya binerek kaçtılar. Suç ortaklarının bir bölümü çevreye dağıldı. Bunların arasından sadece Topal Tevfik yakalanabildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 132.